Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkan Bar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu sizinle konuşacağız, müzakere edeceğiz, değerlendireceğiz hocamızla beraber. Bunlardan ilki karma eğitimle ilgili olacak. Son günlerde gündemde olan bir mesele bu. 19 Eylül Çarşamba günü hocam siz de Yeni Şafak gazetesinde bununla ilgili bir yazı kaleme almıştınız. Marif davamız ve karma eğitim diye. Ardından da yine programımızın ikinci bölümünde de yine Ergün Bey'in 23 Eylül Pazar günü yine Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Üç Şehir Kurdu, Apartman, Beton ve Demir başlıklı yazı üzerinden biraz şehirlerimizi konuşacağız. Evet. Apartman, beton ve demir üçlemesi hayatımızda nelere sebebiyet veriyor? Hayatımızı nasıl etkiliyor? Bunun üzerine değerlendirmelerimiz olacak burada. Hocam ilk olarak karma eğitimi isterseniz konuşalım. Bu son zamanlarda tekrar bir gündeme geldi karma eğitim meselesi. Bununla ilgili hatta Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir açıklama yaptı. Gündemimizde karma eğitimi kaldırmak gibi bir mesele yok. Milli Eğitim'in 1739 sayılı temel kanununda bu karma eğitim hükmü yer alıyor hocam. Eğitim karmadır diyor. Aslında bu uzun yıllardır bir temel kanun. Fakat 28 Şubat'a kadar da 28 Şubat 1998'e kadar da bu Milli Eğitim temel kanununa rağmen siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Türkiye'de klasik kız ve erkek okulları vardı. İsteyen veli çocuğunu İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Çemberli Taş Kız Lisesi'ne, Fatih Kız Lisesi'ne, Kandilli Kız Lisesi gibi böyle kızların ve erkeklerin ayrı ayrı devam ettiği okullara kaydettirebiliyordu. Buralara öğrencilerini verebiliyorlardı. Fakat sonrasında 28 Şubat sürecinden sonra bu ortadan kaldırıldı. Böyle bir talep var. Toplumda da böyle bir talep var. Siz de bunu aslında bir marif davası olarak da görüyorsunuz. Yani marif davasının bir parçası bu tür istekler, toplumun dindarlığından bir takım kız erkek ayrımı talebinin bir dindarlığından, manevi bağlarından kaynaklandığını söylüyorsunuz. Yazınıza da 200 yıldır bir marif davamız var. Her siyaset bu davayı da kendisine göre görmek, şekillendirmek istiyor diyorsunuz. Aslında bizim biraz resmi ideolojimiz eğitime pozitivizm gözlüğüyle, perspektifiyle baktı. Fakat milli ve dini dalgadan yükselen itirazlar bunları dengeledi diyorsunuz. Şimdi de böyle bir hak aslında karma eğitimin ortadan kaldırılması ya da onun devam etmesi yanında kızların ve erkeklerin ayrı ayrı devam edeceği okulların olması bir hak diyorsunuz. Her şeye de böyle fırsat eşitliği, bu karma eğitime fırsat eşitliği gözüyle bakılmamasını söylüyorsunuz. Ben ilk olarak şunu sormak isterim hocam. Gerçekten Nurettin Topçu'ya da burada atıfta bulunuyorsunuz. Türkiye'nin Marif Davası diye de meşhur bir kitabı vardır Nurettin Topçu'nun. 200 yıldır bir marif davamızın olması, buradan bir isterseniz hocam belki uzunca bir izahat gerektiriyor belki ama çünkü kökeninde bu yatıyor.
Evet.
200 yıldır bir marif davamızın olması ne demek hocam? Nasıl anlamamız gerekiyor bunu?
Bu marif nezareti ve daha sonra marif vekaleti 1922'ye kadar kullanılıyor aslında. Daha sonra 1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ismi kullanılıyor. Marif davamız var çünkü bir eğitim, bir öğretim, bir aydınlanma, bir düşünme bunalımına sürükleniyor Osmanlı toplumu. İşte 19. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan gelen büyük bir tazyik var ve bu tazyikin etkisiyle bizim eğitim kurumlarımız bunalıma giriyorlar ve bunun karşısında aydınlarımız, edebiyatçılarımız, idarecilerimiz marifle ilgili sorunlar karşısına duyarlı hale geliyorlar ve bunları çözmek için bir takım projeler geliştiriyorlar, bir takım kurumlar ihdas ediyorlar. Bu süreçte Cumhuriyet çok daha radikal davranıyor ve tamamıyla pozitivist bir eğitime yöneliyor. Tabii öncesinde de mesela Abdülmecit zamanında da yurt dışından getirilen bazı eğitimciler var. Abdülhamit döneminde de var. Fakat bunlar bizim geleneksel eğitim mirasımızı tümüyle reddederek sıfırdan batıcı bir paradigma üzerine eğitimi inşa etmiyorlar. Bir eklektik tutum var. Yani hem tarihsel mirasımızı gören hem de çağdaş dönemin gelişmelerini gören ve bunlar arasında uzlaşma oluşturan bir marif davası programını uygulamaya çalışıyorlar. Zaten ilk önemli diyelim kız liseleri, işte Baytar Mektebi, Ziraat Mektepleri, bunlar hep Abdülmecit ve Abdülhamit dönemlerinde açılıyor. Ve bu marif davasında atılan önemli adımlardır. Fakat Cumhuriyet'le birlikte dediğimiz gibi çok radikal bir dönüşüm var. John Dewey mesela Amerika'dan pragmatist felsefenin de kurucusudur. Ve Türkiye'ye geliyor, bir takım gözlemlerde bulunuyor, bir raporlar hazırlıyor. Onun dışında diğer bir takım yabancılar yine raporlar hazırlıyorlar. Bu raporları tabii bizim idarecilerimiz ve aydınlarımız radikal devrimci arayışlar çerçevesinde algılıyorlar ve ona göre marif davasını yukarıdan aşağıya pozitivist bir felsefe ile çözmeye çalışıyorlar. O nedenle bu Türkiye'de hakikaten çok ciddi anlamda reddi mirasa yol açıyor mesela. Medreseler ve tekkeler kaldırılıyor. Bunlar önemli eğitim kurumları.
Evet.
Aynı zamanda
Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla
beraber tamamıyla Avrupa'dan ilham alınarak yeni kurumlar ihdas ediliyor. Aynı zamanda tabii 1928 yılında mesela Ankara'da Selçuklu Kız Enstitüsü açılıyor. Daha sonra bu 1932 yılında kız lisesine dönüşüyor. Ve bu örnek oluyor. Türkiye'de birçok ya erkek liseleri nasıl sadece erkeklerden müteşekkil bir eğitim veriyorsa, kız liseleri de sadece kızlardan müteşekkil bir ortamda eğitim veriyor. Ve bu ortam önemli ölçüde kızların annelik rolünü geliştirmeye yönelik programlar kapsıyor.
Evdeki rollerini aynı zamanda.
Evdeki rollerini, annelik rolünü, eş rolünü, eve bakma rolünü. Bunun yanında evinin bazı iktisadi sorunlarını çözmek üzere meslek kazanma,
ev ekonomisine katkıda bulunma gibi.
Dolayısıyla aslında bir yönüyle geleneğin kadına yüklediği rolü devam ettirmeye yönelik modern dönemde varlığını sürdüren kadın anlayışını yansıtıyor ve buna da eğitimde bir alan açıyor. Bu önemli bir şey ve bunlar devam ediyor. Daha sonra biliyoruz İmam Hatip liseleri açılıyor. İmam Hatip liseleri erkek liseleri çoğunlukla. Arkasından da kız İmam Hatip liseleri geliyor. Türkiye'de artık hem karmaya dayalı olan hem de erkekle kızların ayrı ayrı okumasına imkan tanıyan İmam Hatip liseleri, kız liseleri gibi seçenekler ortaya çıkıyor. Bir açıdan bu tabii Türkiye'de hakikaten milli ve dini dalganın marif davasının pozitivist ruhuna karşı meydan okuyarak onu dengelemeye yönelik ortaya koydukları çabalardır aslında. O nedenle İmam Hatip okulları mesela çoğunlukla, esici bir çoğunlukla halk tarafından desteklenerek açıklanıyor. Tabii devletin programına uyumlu olarak bunlar müfredatlarını gerçekleştiriyorlar. Ve 28 Şubat'a kadar da bu devam ediyor. Yani Türkiye'de eğitim hem kız çocuklarının ayrı okulduğu liseler biçiminde hem de kız ve erkeklerin beraber okulduğu ortaokul ve lise biçiminde devam ediyor. 28 Şubat bunu eğitimde eşitliğe aykırı görüyor. Laikliğe aykırı görüyor. Şimdi bu ikisi de çok tartışmaya açık bir konu. Laiklik mesela Amerika'da da laiklik var. Amerika'da kız üniversiteleri var mesela. Amerika'da kız üniversitelerinin varlığı laikliğe aykırılık oluşturmuyor. Türkiye'de niye laikliğe aykırı oluşturuyor? Çünkü 28 Şubatçıların laiklik anlayışında öyle tanımlar geçiyor ki dinin sosyal kültürel hayattan arındırılması.
Evet.
Bu hakikaten korkunç bir şey. Türkiye'de dini dövmek isteyenlerin kendince yaptıkları bir laiklik yorumudur ve bunu da uygulamaya çalıştılar. Onu da yaşadık biz.
Evet.
Hepimiz yaşadık bir biçimde. Evet.
Hocam, şunu da bir hani değerlendirebilir miyiz? Bizim artık o 28 Şubat ruhu farklı şekillerde belki zaman zaman hortlamaya çalışıyor ama artık böyle irtica geliyor, laiklik elden gidiyor söylemi çok karşılık bulmuyor.
Evet, bulmuyor.
Siz de yazınızda şunu belirtiyorsunuz. Bunun yerine başka cümleler kuruyorlar ve karma eğitim eşittir eğitim eşitliği gibi
diyorlar.
Denklemlere gidiyorlar. Yani sanki burada o diğer bir yani arada telmihler yapmaya çalışıyorlar. Gizli böyle bir takım mesajlar, farklı cümlelerle söyleyeceklerini, kelimelere söylettirmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani çünkü siz fırsatta eşitlik, eğitim eşitliğini hani fırsatta eşitlik olarak anlamıyorlar. Böyle
kesinlikle
anlamak istemiyorlar.
Evet, şimdi Türkiye'de burada tabii bunların eşitlikten kastettiği kadın da erkek de cinsiyet olarak her alanda eşit olsun. Yani kendi ideolojilerinde böyle bir temel var. Bu sorunlu bir bakış açısı. Çünkü insan her alanda eşit olamaz. Hukukta eşit olabilir. Her alanda eşit büyük bir adaletsizliğe yol açar. İnsanların yetenekleri farklı, eğilimleri farklı, kültürleri farklı. Bu farklılıklarla bir ayrıcalık üretilirse problemli.
Ve farklı rollerimizin de olması
ama
gerekiyor.
Ama ayrıcalık üretme değil de bu farklılıklarına göre farklı eğitim programları uygulamak kültürel eğitimle ilgili bir çoğulculuğu anlatır.
Evet.
Eğitimle ilgili bir çeşitliliği anlatır. Eğitimle ilgili bir tolerans durumunu anlatır. Fırsat eşitliğinin temelinde ilk çıktığı andan itibaren şudur. Toplumda farklı toplumsal kesimler, farklı bölgesel kesimler gelişme ve kalkınma konusunda daha birbirine yakın olabilmeleri için bölgeden diyelim geri kalmış bölgeler var veya ekonomik olarak geri kalmış sınıflar var. Bunların daha orta sınıfa yükselebilmeleri veya orta sınıftakilerin üste doğru tırmanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli fırsatlar sunuyor.
Evet.
Eğitimde fırsat eşitliği daha çok bu tabakalar arası etkileşimi artırmaya yöneliktir. Daha çok kalkınmaya yönelik bir projedir aslında. Ve bundan dolayı da Türkiye hakikaten ciddi anlamda eğitimle bu fırsat eşitliğini sağlamıştır. Mesela Türkiye'de çevrede milyonlarca insan bir 50 yıl öncesine göre çok daha fazla doktor, çok daha fazla bürokrat, çok daha fazla akademisyen olma imkanlarını yakalamıştır. Türkiye'de belli bir dönem sadece akademisyenlerin çocukları akademisyen olurdu. Sadece doktorların çocukları doktor olurdu veya zenginlerin çocukları olurdu. Ama bugün böyle değil artık. Yani eğitim aracılığıyla Türkiye'de ciddi anlamda fırsat eşitliği sağlanmış. Ama öte yandan da diyelim özel kolej, özel üniversite imkanlarıyla fırsat eşitliği zedeleniyor da. Mesela orta düzeyli bir zekası olan bir diyelim o alt kesimden bir insan eğitim imkanından belki yararlanamıyor ama zengin ailenin çocuğu olduğu zaman büyük merkezlerde birinci sınıf hocalardan yabancı dil eğitim veren ortamlardan yararlanabiliyor. Değil mi?
Evet.
Ama nedense bunlar sol kesimden olan ve laikçi olan bu kesimler Türkiye'de bu neoliberal politikalarla gelen bazı eğitimdeki eşitsizlik durumlarına bu açıdan dikkat çekmiyorlar. Sadece din üzerinde meselelere bakıyorlar. Enteresan bir şey. Ve sadece oraya bakarak eğitimi değerlendiriyorlar. Ve burada da daha çok dindar kesimin taleplerini engellemeye yönelik, bloke etmeye yönelik ve onları dışlamaya yönelik politikaları öneriyorlar.
Evet. Bunu hocam geçmişte derken de ben şunları hatırlıyorum. TESEV'in böyle bir raporu vardı bir ara. Ruşen Çakır mı hazırlamıştı bilmiyorum ama İmam Hatip liselerinde okuyan kız çocuklarıyla ilgili. O raporun sonunda şöyle diyordu. Yani bu çocukların dünya görüşleri normal karma eğitimle okuyan liselerdeki kız öğrencilerden daha ileri.
Evet.
Aslında daha büyük bir perspektife sahip diye. Mesela gözden kaçmıştı o, iyi hatırlıyorum
evet.
ben. Bir de hocam şunu sormak isterim size. Şöyle bir eleştiri de var AK Parti hükümetlerine ve muhafazakarlara son dönemlerde. Yani muhafazakar, yani son 15 yıldır AK Parti'nin aile politikaları, aile bakanlarının feminizmi, özellikle kadınların iş dünyasında, sosyal hayatta daha fazla olmalarına yönelik muhafazakar, geleneksel muhafazakar söylemi alt üst eden bir takım söylemleri olduğu, uygulamaları evet. olduğu ve bunun muhafazakarlar eliyle aslında muhafazakarlığın bazı ana umdelerinin, ki işte bu kadın erkek eşit, çok daha fazla iş dünyasında olması, kadınların sosyal hayata katılmaları, bunların biraz muhafazakarlar eliyle muhafazakarlar aleyhine bozulduğuna dair eleştiriler var.
Evet.
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Bu tabii çok zor bir konu hakikaten. Yani bir, kapitalistleşmenin, serbest piyasa sürecinde yer almanın, küresel trendlerle bütünleşmenin getirdiği ciddi bir baskı var. Ve dolayısıyla bu baskı altında kalıyor hükümet ve buna uygun da kadınların çok daha fazla aile dışı istihdamını gündeme geliyor. Aile dışı diyorum ben.
Hı hı.
Çünkü evde de kadın çalışıyor yani. Evde yatmıyor ki kadın.
İşte hocam
yani.
Bu yeni söylemle
burada,
birlikte ev hanımlığı
evet,
bir rol bu, olmaktan çıkarılıp hani
evet.
utanılacak, ondan sonra
evet.
Katma değeri olmayan bir meslek gibi
evet.
algılanıyor.
Şimdi bu çok tabii boyutlu bir mesele hakikaten. Yani bunu felsefi düzeyde, daha çok teori düzeyde, bu bir politika olarak bunun yapılandırılması lazım. Yani dünyada da kadınların artık mesela yarım gün çalışması, tam mesaili çalışmaması, ondan sonra çocukla ilgili, aile ilgili rollerinin yeniden gündeme gelmesi, yani bunları üzerine düşünmemiz gerekiyor. Avrupa
evet.
Modernliğini tamamladı. Kadın erkek eşitlik politikasını tamamladı. Orada aileler ciddi anlamda buhran geçiriyor.
Çözülmeye başladı aile.
Aileler çözülmüş durumda. Boşanmalar çok yüksek. Ondan sonra diğer işte flört yaşamı veya partnerlik yaşamı çok yükselmiş durumda. Bütün bunlar aileyle ilgili konular. İntiharlar artıyor. Şimdi aileyi dolayısıyla biz de kadını, efendim, bir yandan kadını evden alalım, dışarıda çalışsın, ona ideal hayat budur diye deklare edersek, o zaman ailenin yapısını, bütünlüğünü nasıl koruyacağız? Bir tek kadınla mı koruyacağız? Yok, bir tek kadınla korumayacağız. Ama çalışmanın, dışarıda çalışmanın yüceltilmesi, hem erkek hem kadın içinde kendilerini ifade edebilecekleri en önemli iş olarak insanların zihnine kazınması problemli bir şey. Çünkü bu böyle değil yani. Bütün erkekler ve bütün kadınlar bu endüstriyel ilişkiler içinde idealize ettikleri işlere sahip olmuyorlar yani. Sabah 8'de kalkıp saat 5'te, 6'da, 7'de eve dönüyorlar. Yani bu özel kurumlarda cumartesi günleri çalışıyorlar. Bankalardaki çalışma ortamları meydanda. Dolayısıyla iş hayatını kadınlara çok idealize edip kendilerini bununla ifade edeceklerini söylemeleri. Ondan sonra evde çalışmayı aşağılama, küçümseme, kadını istihdama kazandırma adıyla bu tür faaliyetlerde bulunma, önümüzdeki dönemde evet kadının daha özerk davranmasını sağlayacak. Aile içinde erkeğin baskısıyla karşılaştığında daha rahat hareket etmesine imkan verecek, ekonomik bağımsız olduğu için. Ama öte yandan makro düzeyde toplumsal bütünlük açısından düşündüğümüzde, bu kadar fazla kadını evden çekmek evi nereye götürür, nereye taşır? Bunun maliyeti eve ne olur? Ekonomide kazanayım derken, kalkınmada yükseleyim derken, bunun bedelini aileye ne olarak ödetiriz diye düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
Bunlar üzerine düşünülmüyor. Tam tersine, hakikaten muhafazakar bir iktidarın önemli üç ayağı var yani. Bir tanesi de ailedir, bu üç ayaktan birisi. Diğeri serbest piyasadır. Hı hı. Öbürü dindir. Geleneksel değerlerdir. Şimdi o nedenle bütün muhafazakar politikalar dünyada aileyi önemser. Ama biz sürekli kadın erkek eşitliği felsefesiyle aile politikalarımıza yön verirsek bu bizi çıkmaz sonuçlara götürür açıkçası. Bugünden de bunun meyvelerini aslında görüyoruz, var. Burada kadının çalışmasını, kadının sosyal hayata işte katılmasını idealize etmeye çalışırken çok kötü örnekler seçiliyor bunun karşısında. Kadın evde köle mi? İşte bir tek namus kadın mıdır?
Kocasının efendim, eline bakmasın.
Kocasının eline bakmasın gibi birçok böyle katı gelenekçi söylemler üretiliyor, ortaya konuyor. Bir bütünlük içinde meseleye bakılmıyor. Bu bir orta yol vardır yani. Bu orta yolu bulmak gerekiyor. Biz özellikle bu dönemde her alanda olduğu gibi bu meselede de çok ifrat tefrit noktalarında hareket ediyoruz. Ondan dolayı ailenin eğitimi, kadının eğitimi, çocukların eğitimi, ondan sonra babanın eğitimi, bütün bunlar aile bütünlüğüyle düşünülmesi, hareket edilmesi gerekir. Bu feminizmi çağrıştıran, modernizmin aslında ciddi anlamda bugün Avrupa'da tartışılmaya başlandığı dönemlerinin idealize edilerek önümüze sunulması ciddi problemli bir şey yani açıkçası.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde marif davamızı konuştuk. Marif davamız üzerinden karma eğitimi konuştuk. Karma eğitimin bir eğitim eşitliği olarak sunulduğunu, halbuki fırsat eşitliği ile eğitim eşitliğinin de birbirine karıştırıldığını, yeniden irtica geliyor söylemlerinin dillendirilemediğini, bu günümüzde geldiğimiz konjonktür dolayısıyla da bu şekilde yine karma eğitim üzerinden sanki bu bir eğitim eşitliği gibi sunulup aslında evet, alt okumada yeniden bir laik seküler, sıkı bir laik seküler, katı bir anlayışın sürdürülmek istendiğini burada ifade etmiş oldu hocamız. Hocam, bu bölümde de şehri konuşacağız dedik. Yine sizin Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığınız Üç Şehir Kurdu, Apartman, Beton ve Demir. Evet. Bunun üzerinden konuşacağız. Ben yazınızdan bir pasajda okumak isterim. Diyorsunuz ki şehirlerimiz artık beton, apartman ve demir ile kuşatıldılar. Şehir betondur, demirdir, apartmandır. Hayatta apartmanlarla çevrili beton ve demir kafestir. Aslında hayatımızı çevreledi hocam bunlar. Sadece fiziki alanı, yeryüzünü çevrelemiyorlar. Hayatımız da artık bunlarla çevrili durumda. İnsanlarımız da şehirlerimize benziyor artık. İnsanlar da betonlaştı. Sert, ruhsuz, renksiz nesnelere dönüştüler. Tepkilerine de daha fazla üşüyen ruhlarıyla veriyorlar tepkilerini. Hırslar ve apartmanlar beraber yükseliyor. Hırslar arttıkça apartmanlar da garip bir biçimde yükseliyor. Tam Pınar'ın ruhu olan şehirleri yok artık.
Evet.
Değil mi hocam? O beş şehirden ruhu olan şehirler diye bahsediyordu Tanpınar. İçinde ruh taşımayan şehirler, ruhu olan insanları nasıl taşıyacak? Zamanların hem içinde hem de dışında, anların akışında yaşayan şehirlerimiz yerine apartman zamanlarına mahkum şehirlerimizde nasıl yeni zamanları keşfedeceğiz diyorsunuz hocam.
Evet.
Hocam, aslında biz zaman zaman Kırk Ambar'da şehri konuşuyoruz. Şehrin mimarisini konuşuyoruz. Biz burada dikey mimari yerine yatay mimari dillendirildiğinde yine şehri konuşmuştuk. Tabii bir fizik alan değil şehirler sadece. Bizim barındığımız, güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığımız, kaldığımız, uyuduğumuz, ailelerimizle vakit geçirdiğimiz yerler değil, aslında hayatımızın her alanını etkiliyor, ruhumuzu etkiliyor, alışkanlıklarımızı etkiliyor. Öncelikle güzel bir yazı, Yeni Şafak Gazetesi'nin internet sitesinden kıymetli dinleyicilerimizin bulup okumalarını isteriz. Hatıralarınızı da anlatıyorsunuz. Köyden şehire gelip apartman hayatıyla nasıl tanıştığınızdan da bahsediyorsunuz. Bir kere gündeminize neden düştü hocam bu? Evet. Onu bir sormak isterim.
Şimdi tabii yaşımız ilerliyor. İstanbul'da yaşıyoruz ama aynı zamanda biz taşradan gelen insanlarız. Ve taşrada biz geleneği çocukluk dönemimizde yaşadık. Modernliğin olmadığı araçlarıyla, yaşam tarzıyla, klasiğin, geleneğin hala hakim olduğu dönemi yaşadık. Sonra şehire geldik ve taşra şehrinden büyük şehirlere, burada artık o geleneksel değerler, modern öncesi araçlar çoğunlukla yok olup gidiyor. Fakat bizim Türkiye'de kendi kişisel hayatımız üzerinde izlediğimiz bu şehir kır ilişkisi, modernleşme süreci çok daha trajik olduğunu hissediyor insan. Yani işte apartmanlaşma ve betonlaşma da bunu gözlemledim. Zaman zaman tabii güncel konuların, siyasetin dışına çıkarak da okumalar yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Bunların etkisi içimizde yankılanıyor ve bir süre sonra bir yazıya dökülüyor. Yani ben bu yazıyı 2-3 ay önce yazmıştım aslında. Gazetede yayınlayıp yayınlamama konusunda tereddüt ediyor insan. Çünkü gazete daha güncel, insanlar daha güncel şeyi bekliyorlar. Ama yine de bunun da bir güncel boyutu var aslında.
Sürekli güncel hocam bu konu.
Evet, yani biz bir yönüyle de İstanbul'u çok yoğun olarak betonlaştırıyoruz.
Evet.
Çok yoğun olarak apartmandan artık rezidanslara geçiyoruz. Belki yeni nesil apartman demek lazım bunlara. Hani yeni nesil gibi tanımlamalar evet. var. Dolayısıyla bir yandan kentsel dönüşüm var Türkiye'de, bunlar tartışılıyor. Bir yandan hakikaten İstanbul çok yoğun olarak apartmanlaşma ve betonlaşmayla şişiyor bir yönüyle, hormonal bir gelişme. Bu rahatsız ediyor bizi. Yani sürekli somut sorunlardan bahsetmek, bir takım yerleri suçlu göstermek vesaire, bundan da öte bunun daha çok hepimizi kapsayan, bir yönüyle hepimizin varoluşunda belli bir suçluluğumuzun bulunduğu bir durum var ve buna ayna tutmak istiyor insan. Bunu kendisi hissettiği gibi başkalarıyla da bu hissiyatı paylaşmak istiyor. Bunun, bu duyguların getirdiği bir şey yani. Bu duygulardan akan bir yazı oldu açıkçası bu. Biz duyarlıysak eğer, çevremizde olup bitenlere daha fazla hissediyoruz. Çevremizde olup bitenlere gözümüzü kapayamıyoruz. Yani işte bu apartmanlaşma, kentsel dönüşme, trafik, kalabalık, bunlar olumsuz şeyler tabii. Çok olumlu şeyler de var. Ama kentlerimiz hakikaten apartman ve betonla kuşatılıyorlar. Bu İstanbul kadar diğer yerlerde de bunu görmek mümkün. Şehirleşme sürecinde yaşayan insanlar için apartman çok müjdeleyici bir şey. Yani işte çok konforu sunan bir şey. Ve insanlar ve biz bunlara koştuk. Yani bunlara susuzluk duyduk yani. Mesela işte kendi örneğimden anlatıyorum. Keban Barajı, Türkiye Elazığ'a çok büyük oranda para girmesine yol açtı. Tarlaları olan insanlar para aldılar baraj altında kalınca. Evet. Benim ailem de öyleydi. Ve bunların yapmak istediği ilk şey Elazığ'da, işte şehirde apartman yapmak. Daha sonra bütün Türkiye'de yani insanlar köyde para kazandı mı veya işte memurken para kazandı mı, ya bir apartman sahibi olamıyorsa bir evi olsun, bir dairesi olsun.
O aslında hocam bir daire, statü atlamayı ve şehir hayatını sembolize ediyor
tabii
değil mi?
Yani apartman, başlangıçta daire. Apartman sahibi olmak, şehirde bir ev sahibi olmak, araba sahibi olmak başın sokacağın bir yer değil de apartman sahibi.
Statü işte göstergesi.
Veya dairesi var, arabası var. Bunlar bir statü ve bir prestiji anlatıyor. Hala Türkiye'de insanlar araba kullanırken ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaktan öte bir saygınlık ve prestij olarak kullanıyorlar. Mesela statü ve prestijin en fazla genel geçerlilik kazandığı yer devlet bürokrasisidir. Devlet bürokrasisinde maaşınız azdır yani. Bir CEO'nun aldığı maaşı düşünün. Bir de efendim bir müsteşarın, artık müsteşar yok diyelim, genel müdürün veya bakan yardımcısının aldığı maaşı düşünün. Çok düşüktür. Ama bakan yardımcısı olmak, genel müdür olmak Türk toplumu nezdinde büyük bir saygınlık. Ve yine bürokratlar arabalara binerken ihtiyaçlarını karşılamak değil, işte o saygınlığa eş bir saygınlığı ifade edecek bir otomobile binmek isterler. Bu açıdan bizde uzun süre aslında daire sahibi olmak, ev sahibi olmak böyle o devam etti. Gece konduları dışarıda tutarsak, gece konduda insanlar bir an önce başını sokacakları bir yer arıyorlardı. Ama orada kalmadı. Apartman hakikaten herkes için lüküs hayat diye bir şey var ya, bir tiyatro eserimizde var. Yani Türk toplumunun muhayyilesinde olan lüküs hayatın, ulaşılmak istenen hayatın çok özel bir formu. Yani çünkü orada işte sular akıyor, ondan sonra avizeler var, ondan sonra yerler mozaik
falan. Ev eşyaları var.
Ev eşyaları, mobilya var. Yani mobilya dediğimiz saray teşrifatıdır yani.
Evet.
Dolayısıyla
saray eşyası.
Saray eşyasıdır mobilya. Bütün bunlar insanların ulaşmak istediği bir şeydi. Peşinde koştuğu bir şeydi. Apartmanlaşmayı sadece politikacılar teşvik etmedi yani. Efendim, sağ politikacıları genellikle hep suçluyorlar. Halk da bunu istiyor. Halk da bunu tetikliyor. Yani işte diyelim apartmanlaşmada yerel yöneticilerin ürettikleri politikaların ciddi yanlışlıkları da var ve onların da payı var. Doğru. Ama aynı zamanda bu apartmanlaşma ile ilgili yanlış politikaları yerel yöneticileri, merkezi yöneticileri teşvik eden, onlar üzerine baskı oluşturan gruplarıyla, çevreleriyle, imkanlarıyla biziz, halktır, toplumdur. Çünkü buna aç yani. Mesela bir dairem olsun, güzel olsun, orada yaşayayım, hayatımı iyi yaşayayım, mutlu yaşayayım demiyor. Yok, hayır, 10 dairem olsun diyor. Binam olsun diyor. Dolayısıyla böyle müthiş bir hırs var bizde. Ve daireler üzerine yarışma var. Bugün de Türkiye'de mesela insanların ihtiyacından çok daha fazla inşaat var. Apartman var. Değil mi?
Yani, evet.
Örneğin İngiltere 130 bin kilometre kareden, küsur kilometre kareden oluşuyor. İngiltere'de bir yıl kaldım ben. Evlerinin %80'i iki katlı küçük bahçeli evlerden oluşuyor. Ve 58 milyonluk bir nüfusu var İngiltere'nin. Türkiye 780 bin küsur bin kilometre karede. Ama Türkiye'deki şeylere bakın, mesela yerleşim birimlerine, yapılarına bakın, değil mi? Apartmanlaşma.
Daha çok katlı.
Yani köyde bile bakıyorsunuz, dört katlı apartman yapıyor insanlar. Köyde bile hani tek katlı bir evde, bahçeli bir evde oturayım. Yani böyle bir şey yok. Bir de zaten Avrupa, hep eleştirdiğimiz modernliğinde beton çok fazla kullanılmıyor. İşte orada yoğun olarak ağaç kullanılıyor. Ondan sonra başka şeyler kullanılıyor. Beton, tuğla kullanılıyor. Daha sınırlı miktarda kullanılıyor.
Hatta hocam şöyle, ben bir akademisyenden dinlemiştim. Bu gece kondularla ilgili Türkiye'ye araştırma yapmaya gelmiş.
Evet.
Ve adam şunu söylemiş yani. Ya ben hayretler içindeyim. İnsanlar hani bu kadar huzurlu, bahçeli bir mekandan niye bir apartmana taşınmayı bu kadar arzu ediyorlar bu ülkede, anlamadım diye ifade etmiş o hayretini.
Ya bir yönüyle bizde apartmana hücum var. Yani apartmana hücum var. Buna karşı bir yönelim var. Evet. Mesela bizim ilk modernlerimiz evlerini Şişli'de, Osman Bey'de apartman olarak diktiler. Yani bu apartmanların da ilginç isimleri var.
Nişantaşı oradan.
Nişantaşı aynen öyle, apartmanla modernliklerini ortaya koydular. Dolayısıyla diğer sınıflar da, alt ve orta sınıflar da bunlara öykündü.
İsimleri dediniz benzer hocam biçimde. Mesela
ilginç isimleri de var yani. Örneğin bu apartmanlardan birisinde bizim bir arkadaş oturuyor, annesinden miras kalmış. Adı Saadet Apartmanı Taksim'de. O eski dönemde yapılmış apartmanlardan
Saadet
birisi.
Orada arıyor yani.
Artık bilmiyorum yani, enteresan bir şey. Çok değişik de isimleri var bunların. Bu apartmanlaşmaya artık tabii insanlar yavaş yavaş doyuyor ama Türkiye ekonomisini şu an ciddi anlamda etkileyen bir faktör. Herkes bunları yapmaya yoğunlaşmış, buradan para kazanmaya. Bununla beraber tabii dönen ciddi sektörler var. Fakat öte yandan bu şehirlerimizi betonlaştırıyor. Mesela iklim değişikliğine yol açıyor. Yağmurlar birden yağıyorlar ve çok yağıyorlar ve sel ve dolu ve diğer sorunlara
yol açıyor. Toprak kalmadığı için
tabii
su emilemiyor ve sebep oluyor.
Fiziksel sorunlara, ruhsal sorunlar da başka. Ufku göremiyoruz biz. Ufku görmeyen bir göz ne kadar görebilir?
Ya.
Ufka bakmayan bir zihin ne kadar muhayyile
edebilir?
Yıldızları
göremiyoruz gece hocam.
Yıldızları göremeyen, yani bakın akşam dedim Şahname'yi biraz okuyayım. Şahname'yi okuduğunuz zaman teşbihleri hep gökyüzüyle yapıyor. Güneş, ay, yıldızlar, kutup yıldızı, samanyolu. Şimdi biz köyde yaşadık. Bunlar var bizim muhayyilemizde az çok.
Yani güneşin doğduğu, fakat güneşin arkasından yok. Çıktığı bir dağ ve bir ufuk çizgisi yok hocam,
yok.
Şehirde.
Şehirde yok artık.
Apartmanların bunlar. Üzerinden çıkıyor güneş ve bir apartmanın, evet, arkasından batıyor.
Batıyor. Dolayısıyla bu bizim için çok ciddi sorunlara bunlar yol açıyor. Yani biz kendi kafesimizi adeta örmüşüz. Bu kafes betonlaşmaya dayalı. Bu kafes işte apartmanlaşmadan oluşuyor. Ve bunun içinde yaşıyoruz ve kendimizi mahkum ediyoruz. Bir yönüyle Tanpınar şehirlerimizle ilgili çok güzel şeyler yazmış. Bizi uyarıyor. Şehirlerin ruhundan bahsediyor. Bursa'da zaman şiirine baktığımız zaman ona telbihte bulundum. Orada da mesela hem şehirlerin ruhu var diyor. Yani bu betonu, inşaatı vesaire aşan, insana bir tat veren, bir muhabbet veren, bir anlam veren ruh bu.
Hafızası var şehirde.
Hafızası var diyor. Farklı zamanları var diyor.
Tarihi var, evet.
Ama apartmanların ürettiği zamanlarda biz nasıl farklı hakikaten zamanlar bulabileceğiz?
Tek zaman düzlemi yaşanıyor.
Tek zaman düzlemi. Yani beton öyle enteresan bir şey ki, apartman öyle enteresan bir şey ki, orada bir estetikle karşılaşamıyorsunuz. Bakın, beton çimentodan üretilen bir şey. Doğal taş değil. Doğal taş da üzerinde bir ruh taşır yani. Hani o Allah zikreder diyor mesela taşları diyor.
Aslında hocam aynı şöyle zamanda bir tenakuzu da barındırıyor değil mi? Hani o statü göstergesi aynı zamanda farklılığı da ortaya koymak isteyen bir şey. Fakat bir taraftan da statü elde ederken tek tipleşiyorsunuz.
E tabi aslında yani, biz
bir daha müteahhitin ve bir mimarın estetik zaviyesine mahkumsunuz yani.
Yani öyle.
Kendiniz aynı. Yoksunuz, evet, orada,
yok,
zevkleriniz
orada
yok.
Yok yani kendine, evet, göre bir daire yapmak. Bunu aşmak için ne yapıyor? Biraz durumu iyi olanlar bütün evin içini değiştirmeye çalışıyor.
İçeride
bir
o
bir ton onu para döküyor.
Evet.
Hakikaten.
Birkaç bir, yılda bir mobilyalar yeniliyor.
Mobilyaları yeniliyor falan. Yani tamam, ben şimdi diyorum yani böyle pahalı evler de var İstanbul'a. Ya tek katlı küçük de olsa bir bahçesi olmadıktan sonra altından yapılan bir daire olsa ne olacak yani? Hiçbir anlamı yok yani bence bunun. Evet. Ama insanlar bir biçimde son 50 yıl gibi kısa bir sürede apartman hayranı haline geldiler. Bunu içselleştirdiler. Bununla kendilerine bir kafes örüyorlar. Apartmanlaşma bize yeni bir gündelik hayat getiriyor tabii. Yani mesela komşuluk ilişkileri burada yürümüyor. Birbirini tanımıyor insanlar.
Çocukların ondan eğitimi hocam, oynayamıyor çocuklar.
Farklı şeyler, mahremiyet ilişkileri burada eskisi gibi yürümüyor. Mahremiyet ilişkileri kalmıyor.
Evet.
Çok daha farklı bir kültür geliyor. Apartman bize kelime olarak da zaten Fransızcadan, evet, gelmiş olan bir şey. Daire, bölüm manasına geliyor. Onlar da daha çok aslında Türkçedeki anlamda kullanılmıyor. Daha farklı bir anlamı var ama biz modernliğimizi de Fransa'dan aldığımız için bu kelimeyi de oradan almışız. Ama Fransa'da bile o 19. yüzyılda yapılan apartmanların bir şeyi var. Bizde de başlangıçta öyle İstanbul'da,
evet,
yapılanlar.
Evet.
Yine bir mimarisi var.
Mimarisi var. Yüksek tavanlar
var
hocam.
Yüksek
geniş alanlar.
Var. Malzemeler farklı
büyük
kullanılmıştır.
Büyük pencereler.
Evet, ama son 50 yılda yapılan apartmanlar hakikaten fecaat yani. Hiçbir yani, mimari özelliği yok.
Az toprakla
yok.
Çok kat.
Bir ruhu yok.
Yok. Evet.
Aynen öyle.
Evet.
Ve bu farkına varmadan aslında bizim bedensel olarak bizi tatmin ederken aslında ruhsal olarak bizi yok eden bir şey. Bizi yokluklara sürükleyen bir şey.
Ve hocam modern zamanların hastalıkları, depresyonlar değil mi? Yani
elbette.
Şizofreni aslında
elbette.
Bu hayattan çıkan,
evet,
şeyler.
Bu bizim bir
ruh
sorunumuz.
Ruh sağlığımızı etkiliyor ciddi şekilde.
Kesinlikle bu sorunumuz, bunu bir partiye, bir çevreye, bir ideolojiye yüklemek çok anlamlı değil. Ama elbette 94'ten bu yana Milli Görüş'ün belediyeleri Refah Partisi ile başladı. Şimdi AK Parti ile devam ediyor. Çoğunlukla bu belediyelerin yönettiği kentlerde yaşıyoruz. Ama CHP'nin veya MHP'nin yönettiği kentlerin de bunlardan bir farkı yok yani.
Evet.
Benziyorlar. Öncelikle burada tabii mesuliyet hükümete aslında düşüyor. Bununla yüzleşmesi, hele hele kentsel dönüşümün yapıldığı bir süreçte bu apartmanlaşmaya farklı bir çözüm getirme. Efendim daha fazla boşluk alanları üretme.
Az katlı.
İnsanlara çok kat vermek yerine tek bir daire verip daha fazla alanlar açma. Yeşil alanlar üretme gibi yeni yöntemler geliştirebilirler. İnsanlarımız da buna razı olsunlar yani. Bir dairesi olsun ama etrafında da bağ bahçesi andıran bir şeyler olsun. Torunlarının daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını tercih etsin. Daha fazla parayla yaşamasın ama daha fazla sağlıklı yaşasın. Yani kanser başta olmak üzere birçok hastalıklarla insanlar çedelleşip duracağına az parayla, huzurla yaşasınlar.
Evet.
Bunu düşünmemiz, buna inanmamız lazım. Halk da önemli, insanlar da önemli. Sonuçta siyasetçi de bunlardan etkilenir ve bunların etkisiyle politikalarını gözden geçirmek zorunda kalırlar.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.